Düşük gelirli Avustralyalılar 750 dolarlık ikinci ekonomik destek ödemelerini bu hafta almaya başlayacak. Koronavirüs vaka sayısında dünya genelinde son 24 saatte 230 binden fazla yeni vakayla rekor bir artış kaydedildi. Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağı belirtildi. Düşük gelirli Avustralyalılar bu hafta 750 dolarlık ikinci ekonomik destek ödemelerini almaya başlayacaklar. Ödeme Morrison hükümetinin koronavirüs salgını karşısında verdiği destek ödemelerinin bir parçası olarak yaklaşık 5 milyon Avustralyalıya 3.8 milyar dolar maliyetle yapılacak. Hazine Bakanı Josh Frydenberg, üçüncü bir ödeme planı olmadığını söyledi. ABC'ye konuşan Frydenberg, söz konusu nakit ödemenin duyurdukları kapsamlı önlem paketinin bir parçası olduğunu söyledi. Victoria'da giderek artan sayıdaki vakalar ve Sydney'deki bir pub'a bağlı salgın kümesindeki yükselmeyi göz önüne alan Federal Sağlık Bakanlığı, Avustralya'da koronavirüsten ölüm oranının daha da artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Federal Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Dr. Nick Cosford yaptığı açıklamada, "Ölümler koronavirüsün bir gerçeği, bu bir salgın gerçeği, ölü sayısının artması mümkün, bu konuda hiç şüphe yok" ifadesini kullandı.
Rather than suggesting that we will necessarily have a period of several months or years where
Cosworth, Avustralya'nın salgın sırasında çok şey öğrendiğini, yurt dışındaki ülkelerde özellikle de toplumun yaşlı kesiminde görülen çok sayıda ölümden kaçınmayı başardığını da belirtti. Avustralya'da şu anda toplam 9.797 olan vaka sayısının bugün 10.000'i geçmesi bekleniyor. Bu arada Victoria Başbakanı Daniel Andrews bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte eyalette 177 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Vakalardan birinin otel karantinasına, 25 tanesinin bilinen salgınlarla bağlantılı olduğunu belirten Andrews, 151 vakanın soruşturma altında olduğunu söyledi. Andrews, tüm Victoria'lıların COVID-19'u ciddiye almaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Perşembeden bu yana eyaletteki vaka sayısı böylece ilk kez 200'ün altına düştü. Flemington ve Kensington'daki devlet konutlarının ardından Carlton'daki konutlarda da 28 vaka tespit edildi. Ayrıca Melbourne'daki Alfred Hastanesi'nin 8 çalışanında koronavirüs tespit edildiği, yüzlerce kişinin de tecrite alındığı belirtildi. Bu arada Hazine Bakanı Josh Frydenberg, ABC'ye verdiği demeçte hafta sonu boyunca bazı Victoria'lıların maske taktığını gözlemlediğini ve kendisinin de maske taktığını söyledi.
When I was on the streets yesterday, I did see some people with masks.
Dün sokaktaydım, maskeli bazı insanlar gördüm, bazılarında ise maske yoktu diyen Frydenberg, ama umarım herkes mevcut durumu takip ediyor çünkü bu ölümcül bir durum diye konuştu. Federal hükümetin salgın sırasında ebeveynler için verdiği çocuk bakım desteği bugün sona eriyor. Ancak Victoria karantina altında olanlar için yardım sunuyor. Ulusal olarak kreş ödemelerindeki miktar %25'lik bir geçiş ödemesini yarıya indirecek, ancak merkezler yeniden ücret talep edebilecekler. Federal Eğitim Bakanı Dan Tehan, geçiş ödemesi 708 milyon dolara mal olacak ve hizmetlerin getirilen kısıtlama kolaylığı olarak uygulanabilir kalmasını sağlayacak diye konuştu.
We'll continue to monitor the situation in Melbourne.
Sektör için bir rahatlama paketi sağlıyoruz. Ücretleri salgın başlamadan önceki oranlarında tutuyor ve kreşlerdeki çalışanlar için istihdam garantisi sağlıyoruz diyen Bakan Tehan, işinizi kaybettiyseniz veya daha az saatler çalışıyorsanız size ek yardım sağlanacaktır. Ayrıca etkinlik testini 100 saate kadar uzattık ve ebeveynlere destek verdiğimizden emin olun diye konuştu. Melbourne'da çocuklarını kreşe gönderemeyenler ücret ödemek zorunda kalmayacak. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte dünya genelinde 230.370 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu günlük bazda yeni rekor anlamına geliyor. En çok artış Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da kaydedildi. Günlük 5.000 kişi dolayındaki ölümlerse sabit seyrediyor. Bir önceki rekor artış 228.102 kişiyle 10 Temmuz'da kaydedilmişti. Reuters haber ajansının verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 13 milyona yaklaştı. Son 7 ayda virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 565 bini aştı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaleti Florida son 24 saatte 15 bin yeni vakayla günlük vaka sayısı rekorunu kırdı. Son verilere göre Florida bir ülke olsaydı Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Hindistan'ın ardından dünyada vaka sayısı en fazla olan 4. ülke olacaktı. Afrika'da en fazla yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uygulanan COVID-19 önlemleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa enfeksiyonlarda sıçrama beklendiğini ve toplam ölümlerin dörtte birinin geçen hafta gerçekleştiğini söyledi.
We are now recording well over 12,000 new cases every day.
Şu anda her gün 12 binden fazla yeni vaka kaydediyoruz. Bu günün her saatinde 500 yeni enfeksiyona eş değerdir diyen Ramaphosa, salgının Mart ayında başlamasından bu yana COVID-19'dan en az 4079 kişinin öldüğünü de sözlerine ekledi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 276242 COVID-19 vakası tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir askeri gemide sebebi henüz bilinmeyen bir patlamanın ardından yangın çıktı. En az bir kişinin dumandan zehirlendiği yangına müdahalenin devam ettiği kaydedildi. Yaklaşık 200 denizci ve subayın gemide olduğu tahmin ediliyor. İran Sivil Havacılık Dairesi Ocak ayında Tahran'da yanlışlıkla vurulmasının ardından düşen 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna yolcu uçağıyla ilgili raporunu açıkladı. Raporda radar sistemindeki yanlış ayar ve hava savunma operatörü ile komutanları arasındaki iletişim eksikliğine dikkat çekildi. İran devrim muhafızları Ukrayna uçağını karadan havaya fırlatılan füzeyle 8 Ocak'ta kalkışından kısa süre sonra vurmuştu. İran daha sonra olayı korkunç bir hata olarak nitelemişti. Olay Amerika ve İran arasındaki gerilimin yükseldiği bir sırada gerçekleşmişti. Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde militanlara yönelik operasyon sırasına çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 4 militan da etkisiz hale getirildi. Militanların hangi örgütün üyesi olduklarına dair bilgiye yer verilmedi. Pakistan ordusunun söz konusu bölgede Pakistan Taliban'ına yönelik operasyonlar düzenlediği biliniyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer iddiasında bulundu ancak sandık çıkış anketleri net bir sonucu henüz belirlemedi. Sandık çıkışı anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oyların %50.4'ünü alarak seçilmesinin güvende olduğunu gösterirken Varşova Belediye Başkanı Rafał Trzaskowski %49.6 oranında aldığı oyla destekçilerine hala kazanabileceğine dair umutlu olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Duda'yı destekleyen iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi yönetimine karşı ülkedeki yargı sisteminin bağımsızlığını korumak amacıyla ihlal süreci başlatmıştı. Resmi sonuçların bugün veya salı günü açıklanması bekleniyor. İspanya'nın kuzeyindeki iki sanayi bölgesi Bask ve Galicia özel yönetimlerinde yapılan yerel parlamento seçimlerini iktidardaki siyasi partiler kazandı. Her iki özel bölgede de sandıkların %98'i açıldı. Bask bölgesinde iktidar olan ve 1990'dan bu yana seçimleri kazanan Bask Milliyetçi Partisi, 2016'da yapılan seçimlerde 28 olan milletvekili sayısını 31'e çıkardı. Yerel parlamento seçimlerinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle özel önlemler alındı ve seçmenlere sandıklarda ekstra koruma sağlandı. Seçimde COVID-19 testi pozitif çıkanlarsa oy kullanamadı. Kuzey bölgesinin Avustralya yerlisi olan ilk bakanı John Ahkit 69 yışında yaşamını kaybetti. Alice Springs doğumlu olan Ahkit 1995'te parlamentoya seçilmiş ve 2005 Kuzey bölgesi seçimlerinde emekli olmuştu. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararını büyük acı duyuyorum sözleriyle değerlendirdi. Dünya Kiliseler Konseyi de Erdoğan'a yazdığı açık mektupta kararı gözden geçirme ve geri alma çağrısı yaptı. Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Selanik'teki Atatürk Müzesi'nin Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine dönüştürülmesi önerisini destekledi. Hürriyet'in aktardığına göre Yunan Mega Televizyonu'na konuşan Voridis, Atatürk Müzesi Helenizm soykırım müzesine dönüştürülebilir mi sorusuna mutlaka cevap verilmeli. Örneğin böyle bir şey yapılabilir, derhal de yapılmalıdır yanıtını verdi. 537 yılında Doğu Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak inşa edilen Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453'te İstanbul'u ele geçirmesinin ardından Padişah Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından 11 yıl sonra ise müzeye dönüştürülen yapı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. 24 Temmuz'da ilk namazın kılınacağının duyurulduğu Ayasofya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ersoy ve Erbaş şunları söyledi.
Hem restoratörlerden, mimarlardan, hocalardan, hem Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden, UNESCO'dan da bir temsilcimiz vardı. Şimdi bütün bunları derleyip toparlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir kez daha değerlendirip inşallah 24 Temmuz'a Cuma namazına hazır hale getireceğiz.
Ezanıyla milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. 2 imam 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. Namaz esnasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onun da incelemelerini yaptık. 24 Temmuz'dan sonra inşallah milletimiz onu görecek.
Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımında Ayasofya'ya her dinden insanın ziyaret maksadıyla erişiminin her zaman mümkün olacağını belirterek Ayasofya'nın evrensel kültürel mirası korunacaktır diye yazdı. Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu Pazar Manşeti programında Dağıstanlı Ayasofya ile ilgili konuşurken dikkat çeken şu sözleri sarf etti.
Yani bunun arkasına bir hilafet gelmeli. Ben bunu önemsiyorum çünkü. Bunun hem siyasal hem ekonomik çok büyük bir getirisi de olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kriter dergisine verdiği röportajda Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına meşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar merci başkaları değil Türk milletidir. Bu bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer ifadesini kullandı. Dergiye verdiği söyleşide 15 Temmuz'un en büyük destekçisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Özel, 15 Temmuz'daki duruşumuz bellidir, nettir. Ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması utanmazlıktır, hadsizliktir paylaşımında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1012 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Türkiye'deki toplam ölüm sayısı 5363'e, vaka sayısı da 212.993'e yükseldi. Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu Başkanı Avukat Ali Çetin Aygün ve komisyon üyeleri Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun tutumuna tepki olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi. Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2016'da başbakanlıktan istifa etmesinin nedeninin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilkelerinden uzaklaşması olduğunu söylerken, Adalet ve Kalkınma Partisi davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldı. Partinin başarılı olması için bıraktım. Hala bu davanın neferiyim. O dava benim elimde şimdi. O dava Gelecek Partisi'nde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde değil. Bu dava yolsuzluklarla mücadeledir, yasaklarla mücadeledir. Bunun mücadelesini Gelecek Partisi veriyor ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tunceli'de 17 dağ keçisinin avlanmasına yönelik açtığı ihalenin gelen tepkiler üzerine iptal edilmesinin ardından Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, avcılığa dair ilimizde yapılan ihale iptal edildi. Fakat ülke genelinde 767 dağ keçisinin öldürülmesine dair ihaleler duruyor diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, hayvanlara yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını, sadece bu yılın Ocak ayında hayvanların yaşam hakkı ihlaline ilişkin tespit edilen vaka sayısının 50 binlere yaklaştığını belirterek, hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlara hapis cezası verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklif kabul edilirse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Şehir hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Jacuzzi'de video çeken ve arkadaşlarına hitaben "Lan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin tamam mı? Biraz keyif ediyorum." diyen Şanlıurfa Adalet ve Kalkınma Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç görevinden istifa ettiğini duyurdu. Salih Saraç'ın arkadaş grubunda yapmış olduğu paylaşım sosyal medyaya düştü ve büyük tepki çekti. Saraç, eleştirilen videosunun yayılması hakkında suç duyurusunda bulundu. Van Gölü'nde batan ve 6 gün önce yeri tespit edilen teknede ROV cihazıyla yapılan çalışmalarda 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 26'ya yükseldi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 4 Türk lirası 74 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor.